Ayrım 11. Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 143. Oylama yapıldı ve herkes Lord Ian'ın önerisini kabul etti. Yine de var olan engelleri güçlendirmeliyiz. Famuluslarımız yola çıkarken ölü ülkenin engelleri aşması işimize gelmez diye uyarıda bulunduğunu din. İşe koyulmadan önce bir saat kadar dinlenip bir şeyler atıştırmamızı öneriyorum. Meclis bu konuda hemfikirdi ve toplantıya ara verildi. Nudin, Lord Eanon'dan biraz beklemesini rica etti ve onu sarayın kuzeydeki pencerelerine götürdü. Şu anda yan yana dururlarken Lord Eanon, Nudin'in ne kadar irileşmiş olduğunu daha iyi fark etti. Göz aklarındaki yırtılmış sayısız damarı ve göz bebeklerinin ateşli parıldamalarını gördü. Ölümcül derecede hasta. Nudin öksürdü ve ağzına bir mendil yaklaştırdı. Diğer eliyle de düşmemek için asasına tutunmak zorunda kaldı. Mendili çabucak cebine geri soktu. Lord Ianon mendilde kan gördüğüne emindi. Sabora'dan sana yardım etmesini istemelisin, dedi kaygılanarak. Sen çok hasta görünüyorsun. Nudin elini boş ver anlamına salladı ve şişmiş yüzüyle gülümsemeye çalıştı. Sadece sıradan bir soğuk algınlığı o kadar diye açıkladı. Vücudun arada bir zorlanması kötü bir şey değil. Karşısındaki adama saygıyla baktı. Önerin çok yerindeydi. Andokai'yi bile ikna ettiğine göre diğerleri de sana uyacaktır. Yeniden başlayan öksürük nöbetini bastırmaya çalıştı ve yüzü kıpkırmızı oldu. Biz maguslar uzun süredir sadece kendi işlerimizle ilgilendik. Sabora'yı bu konunun dışında tutuyorum tabii, dedi zorlanarak. Konu her ne kadar korkutucu olsa da bir araya gelebilmemize çok seviniyorum. Hayret, dedi Lord Ianon şaşırarak. Özeleştiren lakabını da mı aldın bu arada yoksa? Bugün onu daha da bir cana yakın bulmuştu. Diğer zamanlardaki kendini beğenmiş havası yoktu. Eğer bunun nedeni hastalıysa bunun Turgur'un ve Andokai'nin de başına gelmesini diledi içinden. Nudin güldü, gülüşün şiddetli bir öksürük nöbeti takip etti. Lord Ianon bu sefer dudaklarının arasındaki kanı gördü. Sabora'nın yanına gideceksin diye tekrarladı yeniden. Bilerek emir vurgusuyla konuşmuştu. Tören için güce ihtiyacın var. Nudin kendi koru şekilde elini kaldırdı. Sen kazandın. Onu ziyaret edeceğim, dedi kısık bir sesle. Bir şey daha var. Benim eşyalarım nerede dostum? Lord Ianon bu konunun açılmamasını dilemişti. Onları unuttum diye itiraf etti. Famuluslarım Porista'ya gelirken yanlarında getirirler. Nudin gülümsedi. En azından kaybetmemişsin. Merak etme. Acelesi yok. Ölü ülke konusu öncelikle. Dolabımı kurcalayıp onları yanıma almayı düşündüm ancak seninle yaptığımız konuşmadan sonra kafam allak bullak oldu ve her şeyi olduğu gibi bırakıp hemen yola koyuldum, diyerek kendine kızdı. Leos, Nudin'in efendisi elini omzuna koydu. Boş ver, önemli değil. Hafifçe sallanıyordu. Şimdi izninde biraz uzanmak istiyorum, diyerek yanından ayrıldı ve kapıya doğru ilerledi. Uzun cübbesi sessizce salınıyor, asasını zemin üzerine çıkardığı düzenli ses yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Sabora'nın yanına git diye seslendi arkasından Lord Ianon. Düşünceli bir halde pencereden dışarıya, sarayın zevkle düzenlenmiş bahçelerine, şehrin çatılarına baktı ve sonra da gözlerini ufka, tarlaların yeşiliyle gökyüzünün mavisinin kaynaştığı çizgiye çevirdi. Buradan bakıldığında herhangi bir fark görünmüyordu ancak ölü ülke ileride bulundukları yerden sadece birkaç mil ötedeydi. Bir süre sonra omuzuna yumuşak bir elin dokunuşunu hissetti, uzun zamandır almadığı bir kokuyu aldı ve kalbi hızla atmaya başladı. Sağ elini omzundaki elin üzerine koydu, sevgili dostum, dedi ve Sabora'ya döndü. Sevgili dostum diye karşılık verdi kadın ve gülümsedi. Sabora'yı her gördüğünde içini bir mutluluk kaplıyordu. Yaşlılık konusunda aynı şekilde yaklaşıyorlar, bunu kabul ediyorlardı. Onca genç yüzün arasında kırışmış tek suratın kendisininki olmaması onu son derece rahatlatıyordu. Kendini beğenmiş biri sayılmazdı ancak toplantılarda kendini iki kat daha yaşlı hissediyordu. Andokai 150 döngü yaşında olmasına rağmen 30 gibi görünüyordu. Mayra 300 döngü yaşıyla 50'sinde gibiydi ve Turgur da dış görünüşte zaten oynadığı için 40'lı yaşlarında bir erkek gibi duruyordu. Sabora düşüncelerini okumuş gibiydi. Onlar da yaşlanır Lord Ianon, merak etme, dedi yumuşak bir şekilde ve uzun uzun birbirlerine sarıldılar. Sanatın ne alemde, diye sordu sonunda kadın. Yoğun çalışıyorum ancak yardımcım önemli bir formülü ben kullanamadan berbat etti, diye anlattı. Yakında insanlarda ve eşyalarda bulunan sihri açığa çıkaracak büyüyü tamamlayacağım. Bu çalışmalarımızı oldukça ileri bir noktaya taşıyacaktır. Ya sen? İyileştirme güçlerinin tüm hastalıkları alt edecek seviyeye ulaştı mı? Sabora Lotiano'nun kolunu omzuna attı ve birlikte kemerli koridorda yürümeye başladılar. Basit yaralanmalar uzun zaman önce sorun olmaktan çıktı. Bu sıralar vebayı ortadan kaldırmakla uğraşıyorum ve oldukça da başarılı sayılırım bu konuda. Yine de birçok insan tanımadığım hastalıklarla geliyor yanıma. Tanrılar günlük olarak yeni sorunlar icat ediyorlar. Gün gelecek ve insanların hastalıklar olmadan hayatlarına devam etmesini sağlayacaksın dedi. Ona cesaret vererek, Ludin seninle konuştu mu? Çok kötü görünüyor. Maga başını hayır anlamında salladı. Hayır, hiçbir şey söylemeden yanımdan geçip gitti. Yüzünde hınzır bir gülümseme belirdi. Ancak aşırı kiloları karşısında çaresizim. Büyüyle bedeni ve yüzünü değiştiren tek kişi Turgur. Yaşlının belirtilerini yok etme hedefine yaklaşmış olmalı. Onu çok daha yaşlı ve kırışık hallerini hatırlıyorum. Bahçelerden birinde durup bir banka oturdular. Kadın Lotiano'na yaslandı. Çok şaşırtıcı dedi sessiz bir şekilde. Hepimizin farklı amaçları var ve yine de hemfikir olabiliyoruz. Aramızdaki en yaşlı kişi olan Mayra'nın karşı çıkacağını mı sandın? Ölü ülkenin etkilerinin oldukça farkında ve bu yüzden de en değerli ve saf varlıkları ormanlarını bir araya getirip onları orklara karşı koruyor. Evet, son tek boynuzların onun ülkesinde toplandığını duydum. Orada canavarlardan korunuyorlar diye ekledi Sabora. Doğru yoldayız. Kısa bir süre sonra korunaklı ülke yine 1100 döngü önceki gibi sakin ve korunaklı haline kavuşacaktır. Zamanı gelmişti zaten. Lotiano'nun o anda birlikte olmalarının tadını çıkarıyordu. Koluyla onu sardı. Turgur beni şaşırtıyor diye itiraf etti. Onun her zaman sadece kendi düşündüğünü sanırdım. Yaşamı her zaman güzellikle ve sanatsal estetikle çevrili. Ancak şimdi... Sabora güldü. Büyü yoluyla oluşturduğu bitkileri ve bahçeler için korkuyordur. Ölü ülke park ve bahçelerini ele geçirmekten memnun olacaktır. Ayağa kalktılar. Goren'in buraya geldiğini duydum. Senin famuluslarından biri değil miydi? Goren mi? Burada mı? Porista'da mı? Ama o yeşil koruda yaşıyor. Turgur bana son toplantıdan sonra Ludin'in bir famulusluyla ve Goren'le burada buluştuğunu anlattı. Eğer ihtimal versen bana karşı komplo hazırladıklarını düşünürdüm, dedi şaka yolu. Güzel Turgur, iki rakibinin yardımcılarıyla buluşup ustalarının araştırma sonuçlarını ele geçirmeye çalışıyor demek. Bu garip bir karışım olurdu. Sihirli güzellik, sihrin öngörüsü ve... Biraz duraksadı. Ludin neyi araştırdığını bile bilmiyorum. Sen? Hayır, bana bir şey söylemedi diye karşılık verdi Lotiano'nun. Ama çok zor şeyler olmalı, zira deneylerinden fırsat bulup birkaç adım yürüyemiyor bile. Sabora'nın söyledikleri merakını uyandırmıştı. Turgur'a Goren'le neden buluştuğunu soracaktı. Kadın yumuşak bir şekilde kollarının arasına aldı. Birkaç saatliğine diğerlerini unutalım dedi sevecen bir sesle. Çok ender görüşebiliyoruz. Hem de çok ender diye onayladı kısa gümüş saçlı kadın. Andokai'ye ülkelerimizi değiştirmeyi teklif edeceğim. Böylelikle daha sık görüşme fırsatımız olur. Tebaası bundan çok memnun olurdu. Ülkeye fırtınalardan sonra sakinlik dinerdi. Sakin suların en derin sular olduğunu biliyorsun dedi gri kahverengi gözlerinde ışıltıyla. Korunaklı ülke Gauragar Krallığı 6234. Güneş Döngüsü ilk yaz. Tungdil'in kahverengi cüce gözleri karanlığa hemen alıştı. Duvarlar düzletilmiş ve dağın kayalarında oyulmuştu. Tipik cüce işiydi. İnsanlar bu işlerle uğraşmazlardı. Altın Dağ efsanesi kulağa her ne kadar etkileyici gelse de cüce anlatılanlara inanmıyordu. Şu ana kadar gördükleri bir madene değil bir yerleşim yerine aitmiş gibi görünüyordu. Tungdil birkaç basamak aşağı indi ve parmaklıklı açık bir kapının önünde durdu. Arkasında ise kalın demir menteşelerle tutturulmuş ve çelik plaklarla güçlendirilmiş bir ahşap kapı bulunuyordu. Kapı kapandığı takdirde tuzağa düşmüş olurdu. Hey diye seslendi. Kimse yok mu? Bay Goren... Sesinin yankısı dışında bir şey duymadı ve bir süre sonra etraf yine mezar sessizliğine gömüldü, yürümeye devam etti. Adım Tungdil. Beni Magus Lotiano gönderdi. Duyuyor musunuz? Diye yüksek sesle bağırdı. Kimsenin kendisinin bir hırsız olduğunu düşünmesini istemiyordu. Kapının arkasında parmaklık kapıyı indirip kaldıran kolları gördü ve merakını yenilerek kolları çalıştırmayı denedi. Çok fazla gürültü çıkarıyorlardı, hem de çok fazla. Özür dilerim dedi ve Goren'i bulmak amacıyla aceleyle yürümeye devam etti. Yol dağın derinliklerine inmeye devam ediyordu. Tuntdil kendini bir cüce memleketini hissetmeye başlamıştı. Merdiven ve basamaklar dağın korunaklı derinliklerine iniyordu. Burası Tuntdil'e cücelerin yaşadığı yerler hakkında yaklaşık bir fikir vermişti. Sonunda bir mutfağa ulaştı. Burası düzgün bir şekilde kayalara oyulmuştu ve ocak ile mutfak gereçlerinin uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılıyordu. Bay Goren, Tuntdil oturup çantaları yere bıraktı ve bir süre bekledi. Aklına kötü düşünceler geldi. Acaba ölmüş mü? Çekingenliği kararlı bir şekilde bir kenara bırakıp Famulusuf'un hayatta olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Karşılaştığı ilk kapıdan çıkarak ardındaki koridorda ilerlemeye başladı. Önce 200 adım uzunluğunda 40 adım genişliğinde büyük bir mağaraya ulaştı. Mağaranın içinde gösterişli bir bahçe yer alıyordu. Ancak bakımsızlıktan ortalığı yabani otlar sarmıştı. Gerekli olan ışığı aynalar taşıyordu ve mağaranın serinliğine rağmen bitkiler büyümüştü. Yağmur kayalardaki kanallardan akarak aşağı damlıyor ve bitkileri suluyordu. Tavandan damlalar halinde su akıyordu. Tuntdil yüksek otların arasından kendine yol açarak ilerlemeye devam etti ve koridorda devam ederek bir çalışma odası vardı. Görüntü onu tanıdık geliyordu. Parşömenler ve yazılmış kağıtlar, masanın üzerinde ya da yerde duran açık bırakılmış kitaplar. Çalışmaların bir kısmı mı diyerek hayret etti. Başkaları için burası bir kütüphane bile sayılabilirdi. Çekinerek Goren hakkında bilgi edinmek üzere araştırmaya koyuldu. Tozlu kitaplarda yazanların çoğunu anlayamıyordu. Bunlar sadece yüksek derecedeki famulusların ve magusların okuyabildiği bir dilde yazılmışlardı. Zenginlik mi? Uzun hayat mı? Sonsuz sağlık mı? Hangi konuda araştırma yapıyordu? Ancak ne olursa olsun fark etmezdi. Onun görevi emanetleri doğru kişiye teslim etmekti. Dolaplardan birinin arkasında bir tomar mektup buldu. Mektuplarda Goren'in iki kişiyle düşkünlük hakkında fikir alışverişinde bulunuyordu. Hangi türlerinin bulunduğuna, hangilerinin yaygın olduğuna ve nasıl kontrol edebileceğine dair yazışmalardı bunlar. Yazıştığı kişilerden birisi yüksek dereceli bir magus olmalıydı çünkü Tuntdil yazılarını okuyamıyordu. Diğeri ise birinci dereceden bir famulusun yazısını kullanıyordu ve bir adamın fiziksel değişimleriyle zihinsel değişimleri hakkında raporlar veriyordu. Ancak Goren'in şu andaki durumu hakkında bilgi veren herhangi bir şeye rastlayamadı. Cüce araştırmaya turuna devam etti ve diğer odalara, küçük laboratuvara, kısmen boşaltılmış kütüphaneye, büyü malzemelerinin saklandığı depolara göz attı ve bu arada dağın merkezinden giderek uzaklaştı. Araştırmasına devam ederken bir yandan da kendi durumu hakkında düşünüyordu. Goren'in burada olmadığı çok açıktı ancak Dotyanon'da emaneti teslim edeceğine dair söz vermişti. Bu da sözünü yerine getirene kadar eve geri dönemeyeceği anlamına geliyordu. Cücelerin sözüne güvenilirdi. Jolesinde patates soymaya devam etmek zorunda kalacak. Fena değil. Tuntdil o anda cücelere ait olduğu kesin olan yazıtlara rastladı. Bedenini bir korku sardı. Nefret dizeleri ve düşmanlık sonsuza kadar orada kalmak üzere kayalara kazınmıştı. Keskiyi kullanan kişi diğer dört boya ve klanlarına olan hasedini yazılara dökmüştü. Bu bir tek anlama gelirdi. Burası Lorumbur boyuna ait bir yerdi. Demek ki insanların ülkesi Gauragar'da kitaplarda yer almayan bir tarih kesin ipuçlarına denk gelmişti. Dörtlere karşı yaratıldı, dörtler karşısında yenildi diyen dizeleri hatırladı. Bu üçüncülerin korunaklı ülkenin ortasında bir kale inşa ettiklerinin anlamına gelirdi. Hangi amaçla? Demircinin diğer çocuklarını buradan saldırmak için mi? Anlaşıldığı üzere akrabaları karşısında bir yenilgi yaşamışlardı. Dörtler tarafından lanetlendi, beşler tarafından terk edildi. Kara Semer birilerinin burada tekrar yaşamaması için lanetlenmiş olmalıydı. Cüce nelerin yaşanmış olduğunu tahmin ettiğini düşündü. Goren bir tesadüf sonucu dağın içindeki tünel ve odalardan haberdar oldu ve burayı kendi sığınağı haline getirmek istedi. Büyü gücü buradaki cüce lanetini kıracak kadar güçlüydü ve sonunda buraya yerleşti. Kanla inşa edildi, kanla boyandı. Dizelerinin onu fazla rahatsız etmemiş olduğu anlaşılıyordu. Tuntdil o sırada fısıltılar duydu ve tüyleri diken diken oldu. Duvarlar onunla konuşuyor gibiydi ve sanki ruhlar etrafını sarmış görünüyordu. Hayal görüyorsun, dedi kendi kendine. Balta ve zincir gömleklerin şangırtısını ve savaşçıların bağırışlarını duydu. Gürültü giderek arttı ve yaralılarla ölenlerin çığlıkları dayanılmaz bir hale aldı. Hayır diye bağırdı Tuntdil ve kulaklarını kapattı. Rahat bırakın beni. Fakat Sanrı yok olmadı. Sesler daha da arttı. Bu yüzden cüce olabildiği kadar hızlı bir şekilde geri koştu. Karasemer'den bir an önce çıkmak, oradan uzaklaşmak istiyordu. Koridorların o bölümünden uzaklaştıkça ses ve fısıltılar azaldı. Tunkdil genelde korkmazdı ancak masa dağı kalbini ciddi bir sınavdan geçirmişti. Burada bir gece geçirmektense parlak güneş ışığında ya da sağanak yağmurun altında kalmayı tercih ederdi. Kalenin sırrının bir kısmını öğrendikten sonra gece yattığı yerin etrafına üşüyecek ölü atalarının hayaletlerini şimdiden gözünün önüne serebiliyordu. Saatler süren arayışın ardından Gore'nin nerede olduğuna dair pek bir şey bulamamıştı ancak aşk şiirlerinde konusu sık sık geçen dişi bir elfin adına rastlamıştı. Birçok haritada bir bölge sürekli işaretlenmişti. Tuntlu Gore'nin oraya taşındığını tahmin ediyordu Yeşil Koru. Oraya ulaşmak için Tunkdil'in önünde kuzeybatıya doğru giden 350 millik bir yol vardı. Anlayabildiği kadarıyla Famulus, elf diyarı Alandur'un sınırında yer alan ve ebedi ormanın bir parçası olan koruluklara yerleşmişti. Ağaçların arasındaki barışçıl ve sakin hayattan bahseden efsaneler vardı. Yapraklar yere düştüğünde her zaman yeniden filizlenir ve yaz, kış, bahar demeden büyürdü. Tunkdil ipuçlarını bir araya getirince gülümsedi. Goren bir sivri kulağa aşık olmuş ve onun peşinden gitmiş. Dişi elf yüzünden macerası uzayacaktı ve bu onları cücenin gözünde daha sevimli bir hale getirmiyordu ne yazık ki. Cüce mutfağa dönmek ve oradan da çıkışa doğru ilerlemek niyetindeydi ancak düşüncelere daldığından dönüşlerden birini kaçırdı. Böylelikle üçüncülerin kalesinin diğer bölümlerini görme fırsatı da bulmuş oldu. Lorumbur boyu cücelerinin görkemli bir yapı inşa etme gayreti içinde olduklarını ancak bunu pek de başaramadıklarını fark etti. Duvarlar yamuk yumuktu ve basamaklar eşit boyda yapılmamıştı. Frakkas'ın laneti onların en temel yetenekleri olması gereken taş işçiliğinde başarısız olmalarına sebep olmuştu. Sonunda taş ustalarının kayalara oyduğu bir kemerin önüne geldi. Kilit taşının üzerindeki rünleri yüksek sesle okumaya başladı ve o anda yekpare duvarın ortasında bir geçit belirdi. Kapının kanatları yana kayarak gürültüyle açıldı. Tunkdil dışarı adım atar atmaz kapı arkasından kapandı. Duvarı ne kadar inceleyip dokunsa da kapıya işaret eden herhangi bir aralık ya da girinti göremedi. En azından bunu başarabilmişler. Çam ormanın içinden ilerleyen loş patika güneş ışığına alışmasını kolaylaştırdı. Yeşil koru yönüne doğru ilerleyen yola çıktığındaysa güneş onu artık hiç rahatsız etmez olmuştu. Yolcular çıktığından beri ilk kez arıların vızıldaması, çimenlerin kokusu ve parlak gün ışığı ona bu kadar keyif veriyordu. Her şey Karasemer'den daha iyiydi. 11. ayrımın sonu, sayfa 152.